Ressam Mihailov, Kont Vronski ve Golonişçev'in kartvizitlerini getirdiklerinde her zamanki gibi işinin başındaydı. Sabah stüdyoda büyük bir tablo üzerinde çalışıyordu. Eve geldiğinde para isteyen ev sahibini atlatamadığı için karısına sinirlenmişti. 20 kez söyledim sana açıklamaya girişme diye. O kadar aptalsın ki bir de İtalyanca açıklama yapmaya kalkışıyorsun. Üç misli aptallık etmiş oluyorsun, dedi uzun bir tartışmadan sonra. O zaman sen de ödemeyi geciktirme. Benim bir suçum yok. Benim param olsaydı. Mihailov ağlamaklı bir sesle, Tanrı aşkına beni rahat bırak. Bu şekilde konabilir. Sol elinin duruşu tamamen değiştirilebilir. Saçları yana atılabilirdi. Ve bunlar yapılmalıydı. Ancak bu düzeltmeleri yaparken figürü değiştirmiyor, yalnızca figürü gizleyen şeyi atıyordu. Sanki figürün tamamen görünmesine engel olan örtüleri üzerinden kaldırıyordu. Her yeni çizgi sadece figürü bütün enerjik gücüyle Steary'nin yaptığı leke yüzünden bir anda ona göründüğü haliyle ortaya çıkarıyordu. Kartvizitleri getirdiklerinde figürü dikkatle tamamlıyordu. Hemen geliyorum. Karısının odasına geçti. Ürkek ve tatlı bir şekilde gülümseyerek karısına "Tamam Saşa, kızma," dedi. "Sen suçluydun, ben de suçluydum. Her şeyi yoluna koyacağım." Karısıyla barıştıktan sonra küçük kadife yakalı, zeytin yeşili pardösüsünü ve şapkasını giydi, stüdyoya gitti. Başarılı bir sonuç veren figürü unutmuştu bile. Şimdi onu sevindiren ve heyecanlandıran, faytonla gelen bu önemli Rus vatandaşlarının stüdyosunu ziyaret etmeleriydi. Şu anda resim sehpasında duran resim hakkında ruhunun derinlerinde bir tek yargı vardı. O da böyle bir resmi hiçbir zaman hiç kimsenin yapmamış olmasıydı. Tablosunun Rafael'in tüm resimlerinden daha iyi olduğunu düşünmüyordu. Ama bu tabloda vermek istediği ve verdiği şeyi hiç kimsenin hiçbir zaman veremediğini biliyordu. Bunu kesinlikle ve çok uzun zamandır resmi yapmaya başladığı andan beri biliyordu. Ancak insanların düşünceleri nasıl olursa olsun, onun için yine de çok büyük öneme sahipti ve ruhunun derinlerine dek heyecanlandırıyordu onu. Resmi hakkında hüküm verenlerin bu tabloda onun gördüğü şeyin küçük bir kısmını olsun gördüğünü gösteren her düşünce, en önemsizi bile ruhunun derinlerine kadar heyecanlandırıyordu. Resimleri hakkında hüküm verenlerin her zaman onun sahip olduğundan daha derin bir anlayışa sahip olduklarını düşünüyor ve onlardan her zaman kendi tablosunda görmediği bir şeyi görmelerini bekliyordu. Resimlerini görenlerin düşüncelerinde bunu bulduğunu sanıyordu. Stüdyonun kapısına hızlı adımlarla yaklaştı. Girişte gölgelik bir yerde dikilen ve Golonişçev'in hararetle anlattığı şeyi dinleyen, bu arada yanlarına yaklaşmakta olan ressamı görmek isteyen Anna'nın yumuşak bir ışıkla aydınlanmış figürü tüm heyecanına karşın onu etkilemişti. Yanlarına yaklaşırken bu izlenimi de tıpkı Puro satın aldığı tüccarın çenesi gibi kaptığını ve yuttuğunu, sonra da gerektiğinde çıkaracağı yere sakladığını kendisi de fark etmemişti. Golonişçev'in ressamla ilgili olarak daha önce anlattıklarından hayal kırıklığına uğramış olan ziyaretçiler, ressamın dış görünüşünden daha da büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Orta boylu, sağlam yapılı, çevik yürüyüşlü Mihailov, kahverengi şapkası, zeytin yeşili pardesüsü ve artık uzun zamandır geniş pantolonlar giyildiği halde dar pantolonu içinde özellikle de geniş yüzünün sıradanlığıyla ve ürkeklikle onurunu koruma isteğini birleştiren yüz ifadesiyle pek hoş olmayan bir izlenim bıraktı. Umursamaz bir görünüm takınmaya çalışarak "Buyurun, rica ederim," dedi ve hole girerek cebinden anahtarı çıkarıp kapıyı açtı. Ressam Mihailov stüdyoya girerken konuklara bir kez daha baktı ve Vronski'nin yüz ifadesini, özellikle de elmacık kemiklerini belleğine bir daha yazdı. Ressamlık duygusunun ara vermeden çalışmasına, eseriyle ilgili hüküm verme anının yaklaşması yüzünden heyecanının giderek artmasına karşın bu üç kişi hakkında önemsiz işaretlerden kendisi için hızlı ve ustaca bir kavram oluşturdu. Şu adam, Golenişçev, burada yaşayan bir Rus'tu. Mihailov onun ne adını, ne de nerede karşılaştığını ve ne konuştuğunu anımsıyordu. Gördüğü bütün yüzleri anımsadığı gibi onun da sadece yüzünü anımsıyordu. Ancak bu yüzün, Berlin'de yapay bir önem taşıyan ve ifade yoksulları bölümüne atılmış yüzlerden biri olduğunu da anımsıyordu. Uzun saçlar ve çok açık alın, bir tek dar burun kökünün üstünde toplanmış, çocuklara özgü, küçük, kusursuz bir ifade olan yüzüne görünürde ciddiyet veriyordu. Mihailov'un düşüncesine göre Vronski ve Karenina bütün zengin Ruslar gibi sanattan hiçbir şey anlamayan ama kendilerini sanatsever ve sanatın değerini bilen insanlar olarak gösteren soylu ve zengin Ruslardı. Herhalde eskilerin hepsini görmüşler ve şimdi de yenilerin, şarlatan bir Alman'ın ve prerafaelite budala bir İngiliz stüdyolarını dolaşıyorlar. Bana da sadece gezilerini tamamlamak için geldiler diye düşünüyordu Mihailov. Yüzeysel bilgi sahibi kişilerin, bu kişiler ne kadar akıllı olurlarsa o kadar kötü olurlar. Çağdaş sanatçıların stüdyolarını sadece sanatın zayıfladığını, yenilere baktıkça eski büyük ustaların ne kadar taklit edilemez kaldıklarını söyleme hakkına sahip olmak amacıyla gezdiklerini çok iyi biliyordu. Bunu bekliyordu. Bunların hepsini onların yüzlerinde, kendi aralarında konuşurken, manken ve büstlere bakarken ve resmi açmasını bekledikleri sırada rahat rahat dolaşırken gösterdikleri umursamazlık ve özensizlik de görüyordu. Fakat buna karşın etütlerini gösterirken, perdeleri kaldırırken ve resmin üstündeki örtüyü alırken büyük bir heyecanla birlikte bütün soylu ve zengin Rusların onun anlayışına göre birer hayvan ve birer aptal olması gerektiği halde Vronski'den, özellikle de Anna'dan hoşlandığını hissediyordu. Çevik yürüyüşüyle kenara çekilip resmi işaret ederek "Buyurun işte burada" dedi. "Platus'a öğüt. Madde. Bab 27" dedi heyecandan dudaklarının titremeye başladığını hissederek. Geri çekildi ve arkalarında durdu. Konukların sessizce tabloya baktıkları birkaç saniye içinde Mihailov da tabloya baktı. Hem de kayıtsız, yabancı bir gözle baktı. Bu birkaç saniyede en yüce, en adil yargının bir dakika önce o kadar küçümsediği bu konuklar tarafından verileceğine inandı. Daha önce bu tabloyu yaptığı 3 yıl boyunca tablosu hakkında düşündüğü her şeyi unuttu. Tablonun onun açısından kuşku taşımayan üstün niteliklerinin tümünü unuttu. Tabloyu konukların kayıtsız, yabancı, yeni bakışıyla gördü ve bu tabloda güzel olan hiçbir şey bulamadı. Birinci planda Platus'un küskün yüzünü ve İsa'nın sakin yüzünü, ikinci planda Platus'un uşaklarının figürlerini ve Yuhanna'nın olup bitenlere bakan yüzünü gördü. Bu kadar arayışla, bu kadar hatayla, düzeltmeyle kendi özel karakteri içinde boy veren her bir yüz, ona bu kadar acı ve sevinç vermiş olan her yüz, bütünlüğü gözetmek için kim bilir kaç kez değiştirdiği bütün bu yüzler, böylesine zorlukla elde ettiği bütün renk ve ton ayrıntıları, konukların gözüyle bakınca şimdi hepsi birlikte bayağı binlerce kez yinelenmiş bir şey olarak görünüyordu. Ona en değerli gelen, tablonun merkezini oluşturan, ilk kez bulduğunda öylesine büyük heyecan vermiş olan İsa'nın yüzü, tabloya konukların gözüyle baktığında onun açısından her şeyini yitirmişti. Tiziano'nun, Rafael'in, Rubens'in, sayısız İsa'larının ve Platus'la askerlerinin güzel yapılmış, hatta güzel de değildi, şimdi bir yığın kusuru açıkça fark ediyordu, bir tekrarını görüyordu. Bunların hepsi bayağı ve eski, hatta kötü resmedilmişti, karışık ve zayıftı. Ressamın yanında yalandan nazik sözler söylerken, yalnız kaldıklarında ona acımakta, onunla alay etmekte haklı olacaklardı. Bu suskunluk bir dakikadan fazla sürmese de çok zor geldi ona. Sessizliği bozmak ve heyecanlanmadığını göstermek için kendisine hakim olup Golenişçev'e döndü. Yüzlerindeki bir tek çizgiyi bile kaçırmamak için huzursuzca bir Anna'ya, bir Vronski'ye bakarak Golenişçeve, "Galiba sizinle görüşme zevkine sahip olmuştum," dedi. Golenişçev, bakışlarını en ufak bir üzüntü duymadan tablodan çekerek ressama döndü. "Elbette, Rossi'de görüşmüştük anımsarsanız. Şu İtalyan hanımefendi, yani Rachel'in şiiri okunduğu gece yine rahat bir şekilde konuşmaya başladı. Ancak Mihailov'un tabloyla ilgili düşüncelerini beklediğini fark edip şöyle dedi. Tablonuz son gördüğümden bu yana çok ilerlemiş. Pilatus figürü gerek o zaman gerekse şimdi benim için aşırı derecede etkileyici. Ruhunun derinlerine kadar bir memur, ne yaptığını bilmeyen iyi ve yiğit bir adam. Onu öyle iyi anlıyorsun ki, ama bana kalırsa..." Mihailov'un hep hareketli olan yüzü birden aydınlandı. Gözleri parlamaya başladı. Bir şey söylemek istedi ama heyecandan söyleyemedi ve öksürük tutmuş gibi yaptı. Golenişçev'in sanattan anlama yeteneğini ne kadar zayıf bulsa da, Platus'un bir mevrunkini andıran yüz ifadesinin doğruluğu konusundaki haklı düşüncesi ne kadar önemsiz olsa da, asıl konular dururken böylesine incir çekirdeğini doldurmayacak bir düşüncenin ilk ağızda ifade edilmesi ona ne kadar üzücü görünse de, Mihailov'un bu yorumdan büyülenmişti. Platus figürü hakkında kendisi de Golenişçev'in söylediği şeyi düşünüyordu. Bu düşüncenin Mihailov'un kesin olarak bildiği gibi hepsi de doğru olan diğer milyonlarca düşünceden biri olması Golenişçev'in yorumunun önemini kendi açısından azaltmıyordu. Bu yorumu nedeniyle Golenişçev'i sevmişti ve bir anda bezginlik durumundan coşku durumuna geçmişti. Tablosu bir anda bütün canlıların anlatılmaz karmaşıklığıyla önünde canlandı. Mihailov, Platos'u böyle anladığını bir kez daha söylemeye çalıştı. Ama dudaklarının titremesine engel olamadığı için söyleyemedi. Vronski ve Anna da biraz ressamı incitmemek, biraz da genellikle resim sergilerinde sanattan söz ederken kolaylıkla söylenebilecek aptalca bir şeyi yüksek sesle söylememek için sessizce bir şeyler söylediler. Mihailova tablo onları da etkilemiş gibi geldi. Yanlarına gitti. "İsa'nın ifadesi ne harika," dedi Anna. Gördükleri içinde en çok bu ifade hoşuna gitmişti ve tablonun merkezinin bu olduğunu, bu yüzden bunu övmenin ressamın hoşuna gideceğini hissediyordu. İsa'nın Platus'a acıdığı görülüyor. Bu da yine onun tablosunda ve İsa figüründe bulunabilecek milyon tane doğru düşünceden biriydi. Anna, İsa'nın Platus'a acıdığını söylemişti. İsa'nın yüzünde acıma ifadesi olmalıydı. Çünkü onda sevgi, semavi huzur, ölüme hazırlık ifadesi ve sözcüklerin boşluğunun bilincinde olduğunu gösteren bir ifade de vardı. Birisi bedensel, diğeri ruhsal hayatın timsali olduğuna göre pek tabii ki Platus'ta memur ifadesi, İsa'da ise acıma ifadesi vardı. Bütün bunlar ve daha pek çok şey Mihailov'un aklından geçti. Yüzü yine heyecanla aydınlandı. Golenişçev, figürün içeriğini ve düşüncesini doğru bulmadığını göstermek için, "Evet, bu figür nasıl yapılmış, ne kadar boşluk bırakılmış, çevresini dolaşabilirsin," dedi. "Evet, olağanüstü bir ustalık," dedi Vronski. "Arka plandaki şu figürler nasıl da kendini gösteriyor? İşte teknik budur," dedi Golenişçev'e dönerek ve bu sözleriyle Vronski bu tekniği edinme konusunda umutsuzluğa kapıldığına ilişkin daha önce aralarında geçmiş bir konuşmayı ima etti. "Evet, evet, olağanüstü," diye onayladılar Golenişçev ve Anna. İçinde bulunduğu coşkulu duruma karşın teknikle ilgili yorum Mihailov'un yüreğini acıttı ve öfkeyle Vronski'ye bakıp birden suratını astı. Bu teknik sözünü sık sık duyuyordu ve bununla ne demek istediklerini kesinlikle anlamıyordu. Bu sözcükten kastedilenin mekanik, içerikten tamamen bağımsız bir çizim ve resim yeteneği olduğunu biliyordu. Biraz önceki övgüde olduğu gibi, sanki kötü olan bir şeyi güzel resmetmek mümkünmüş gibi, içten gelen yeteneğin karşısına tekniğin konulduğunu sık sık görüyordu. Örtüleri kaldırırken esere zarar vermemek ve bütün örtüleri kaldırmak için çok dikkat ve özen göstermek gerektiğini biliyordu. Ancak burada resim sanatı, resim tekniği diye hiçbir şey yoktu. Kendisinin gördüğü şeyi küçük bir çocuk ya da yanında çalışan aşçı kadın görecek olsa, aşçı kadın da gördüğü şeyin kabuğunu soyup içini çıkarabilirdi. Tekniği sağlam, en deneyimli ve usta bir ressam bile içeriğin sınırlarını önceden bilmeden mekanik yeteneğiyle hiçbir şey çizemezdi. Ayrıca eğer teknikten söz edilecekse onu bu konuda övmenin olanaksız olduğunu biliyordu. Yaptığı her resimde gözüne batan, örtüleri kaldırırken yaptığı dikkatsizlikten ileri gelen ve eserin tümünü bozmadan artık düzeltemeyeceği kusurlar görüyordu. Ve hemen hemen bütün figürlerde ve yüzlerde tabloyu bozan, tam olarak kaldırılmamış örtülerin kalıntılarını hala görüyordu. İzin verirseniz bir şey söylemek istiyorum, dedi Golanişçev. Ah çok sevinirim, buyurun lütfen, dedi Mihailov zoraki bir gülümsemeyle. İsa sizin resminizde Tanrı insan değil, insan Tanrı olarak görünüyor. Bununla birlikte sizin de bunu yapmak istediğinizi biliyorum. İçimde, ruhumda olmayan bir İsa çizemezdim, dedi Mihailov kaşlarını çatarak. Evet, ama eğer düşüncemi söylememe izin verirseniz, tablonuz o kadar güzel ki benim yorumum ona zarar veremez. Hem sonra bu benim kişisel düşüncem. Sizin düşünceniz farklı. Sizi harekete geçiren şey farklı. Ama Ivanov'u alalım. İsa eğer tarihsel bir kişi derecesine indirilmişse, sanırım Ivanov'un başka, yeni, el değmemiş bir tarihsel konu seçmesi daha iyi olurdu. Ama ya bu sanata kendini tanıtan en yüce konuysa, aranırsa başka konularda bulunur. Ancak mesele sanatın tartışmaya ve irdelemeye katlanamamasıdır. Oysa Ivanov'un tablosunda inançlı insan ve inançsız insan açısından Tanrı bu değil mi sorusu ortaya çıkıyor ve izlenim birliğini yıkıyor. Niçin öyle olsun? Bence eğitimli insanlar için artık tartışma diye bir şey var olamaz, dedi Mihailov. Golenişçe bunu kabul etmedi ve sanat için gerekli olan izlenim birliği ile ilgili ilk düşüncesinde ısrar ederek Mihailov'un düşüncesini çürüttü. Mihailov heyecanlanmıştı ama düşüncesini savunacak hiçbir şey söylemedi. Vronski ile Anna dostlarının yaptığı zekice gevezelikten sıkılarak uzun zamandır bakışıyorlardı ve sonunda Vronski ev sahibini beklemeden diğer küçük tabloya geçti. Ah bu ne güzellik, harika, çok güzel dediler hep bir ağızdan. Bu kadar çok hoşlarına giden ne acaba diye düşündü Mihailov. 3 yıl önce yaptığı bu tabloyu unutmuştu bile. Birkaç ay boyunca tek başına inatla gecesini gündüzünü almış olan bu tabloyu yaparken yaşadığı tüm acıları ve heyecanları unutmuştu. Bitmiş tabloları her zaman unuttuğu gibi bunu da unutmuştu. Ona bakmayı bile sevmiyordu. Tabloyu sadece satın almak isteyen İngiliz'i beklediği için ortaya çıkartmıştı. Eski bir çalışma, dedi. Tablonun güzelliğine kapıldığı görülen Golenişçev, ne kadar güzel, dedi. İki küçük çocuk, söğüt ağacının gölgesinde olta ile balık tutuyorlardı. Büyük olanı oltasını yeni atmış, oltanın mantarının takıldığı çalının arkasından büyük bir gayretle çıkartmaya çalışıyordu. Kendini bu işe tamamen kaptırmış durumdaydı. Daha küçük olan diğeri karma karışık sarı saçlı başını ellerine dayamış, otların üstünde yatıyor ve dalgın mavi gözlerle suya bakıyordu. Ne düşünüyordu? Bu tablosunun önünde gösterilen hayranlık Mihailov'un içinde önceki heyecanı kımıldatmıştı ama korkuyordu ve geçmişe dönük bu anlamsız duyguyu sevmiyordu. Bu yüzden bu övgüler onu sevindirse de konukların dikkatini üçüncü tabloya çekmek istiyordu. Fakat Vronski tablonun satılıp satılmadığını sordu. Şu anda konukların gelişiyle heyecanlanmış olan Mihailov için paradan söz etmek son derece tatsız bir şeydi. Satılmak üzere sergileniyor diye yanıtladı soruyu, suratını iyice asarak. Konuklar gidince Mihailov, Plautus ve İsa tablosunun karşısına oturdu ve konuklar tarafından söylenenleri ve söylenmese de kastedilenleri bir kez daha aklından geçirdi. Garipti. Konuklar buradayken ve kendisi de düşünce olarak onların görüş noktasına geçmişken o kadar ağırlık kazanmış olan şey onun için bir anda her türlü önemini yitirmişti. Kendi dolu dolu ressam bakışıyla tablosuna bakmaya koyuldu ve eserinin mükemmelliğinden, dolayısıyla öneminden emin olduğu bir havaya girdi. Bu havaya girmesi diğer bütün gerilimleri ortadan kaldırmak için gerekliydi. Ancak bu ortamda çalışabilirdi. İsa'nın ayağı perspektife göre yine de olmamıştı. Paletini aldı ve çalışmaya koyuldu. Ayağı düzeltirken durmadan geri plandaki konukların fark etmediği ama kendisinin mükemmelliğin doruğuna çıktığını bildiği Yuhanna figürüne bakıyordu. Ayağı bitirdikten sonra bu figürü ele almak istiyordu. Ama bunun için kendisini son derece heyecanlı hissetti. Duygusuz olduğu zaman da son derece duygulu olduğu ve her şeyi görebildiği zaman da aynı şekilde çalışamazdı. Duygusuzluktan çalışabileceği esin ortamına geçmesi için sadece bir basamak vardı. Oysa şu anda son derece heyecanlıydı. Tablonun üstünü örtmek istedi ama durdu. Örtüyü eliyle tutarken sakin bir gülümsemeyle uzun uzun Yuhanna figürüne baktı. Sonunda sanki üzülerek ayrılıyormuş gibi örtüyü indirdi ve yorgun ama mutlu evine gitti. Vronski, Anna ve Golonischev eve dönerken çok canlı ve neşeliydiler. Mihailov'dan ve tablolarından söz ediyorlardı. Doğuştan gelen, neredeyse akla ve yüreğe bağlı olmayan fiziksel bir beceri olarak gördükleri, özellikle ressamın yaşadığı her şeyi adlandırmak istedikleri yetenek sözcüğü, hiçbir fikre sahip olmadıkları fakat söylemek istedikleri bir şeyi adlandırmak için gerekli olduğundan konuşmalarında özellikle çok sık geçiyordu. Mihailov'un yeteneğini yadsımanın olanaksız olduğunu, ancak ressamın yeteneğinin bizim Rus ressamlarının ortak talihsizliği olan eğitim eksikliği yüzünden gelişemediğini söylüyorlardı. Ancak küçük çocuklar tablosu belleklerine kazınmıştı ve durup durup o tabloya dönüyorlardı. Ne güzellik ama, bunu nasıl başarmış, hem de ne kadar basit bir şekilde, ne kadar güzel olduğunu da anlamıyor. Evet, o tabloyu kaçırmayıp satın almak gerek, diyordu Vronski. Mihailov tablosunu Vronski'ye sattı ve Anna'nın portresini yapmayı kabul etti. Kararlaştırdıkları gün evlerine geldi, çalışmaya başladı. Beşinci seanstan itibaren portre herkesi, özellikle de Vronski'yi sadece benzerliğiyle değil, farklı güzelliğiyle de etkiledi. Mihailov'un Anna'nın kendine özgü güzelliğini yakalayabilmiş olması garipti. Anna'daki bu sevimli ve samimi ifadeyi yakalamak için onu benim kadar tanımak ve sevmek gerekir diye düşünüyordu Vronski. Gerçi Anna'nın yüzündeki bu sevimli ve samimi ifadeyi daha yeni bir portreden öğrenmişti. Ancak öylesine gerçek bir ifadeydi ki ona da başkalarına da uzun süredir bunu biliyorlarmış gibi geliyordu. Kendi yaptığı portreyle ilgili olarak ne kadar zamandır çırpınıp duruyorum ama hiçbir şey çıkaramadım ortaya diyordu. O ise şöyle bir baktı ve yapıverdi resmi. İşte teknik bu demek. Vronski'nin yeteneğinin asıl önemlisi sanata yüksek bir bakış açısı kazandıran eğitiminin olduğunu düşünen Golanişçev, o zamanlarda gelecek diye ona avutuyordu. Golanişçev'in Vronski'nin yeteneğine duyduğu inancı hala sürdürmesinin bir nedeni de yazılarına ve düşüncelerine karşı Vronski'nin ilgi ve övgüsünün kendisi için gerekli olmasıydı. Bu övgülerin ve desteğin karşılıklı olması gerektiğini hissediyordu. Mihailov, başkasının evinde, özellikle de Vronski'nin palazzosunda, kendi stüdyosunda olduğundan tamamen farklı bir insandı. Saygı duymadığı insanlarla samimi olmaktan korkuyormuş gibi soğuk bir saygı gösteriyordu. Vronski'ye ekselansları diye hitap ediyordu ve Anna ile Vronski'nin davetlerine karşın hiçbir zaman öğle yemeğine kalmıyor, seanslar dışında da gelmiyordu. Anna, ona karşı başkalarına olduğundan daha güler yüzlü ve portresi içinde minnettardı. Vronski ona çok nazik davranıyor ve görünüşe bakılırsa kendi resimleriyle ilgili olarak ressamın düşüncesini öğrenmek istiyordu. Golonişçe Mihailova gerçek sanat anlayışları aşılamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Ancak Mihailov hepsine karşı aynı şekilde soğuk davranıyordu. Anna bakışlarından, onun kendisine bakmaktan hoşlandığını hissediyordu. Fakat Mihailov Anna ile konuşmaktan kaçınıyordu. Onun resmiyle ilgili olarak Vronski'nin yaptığı konuşmalar üzerine inatla susuyor ve Vronski'nin bir tablosu kendisine gösterildiğinde de aynı inatla hiçbir şey söylemiyordu. Golonişçev'in konuşmalarından sıkıldığı belliydi ama karşıda çıkmıyordu. Kendini tutan, sevimsiz, adeta düşmanca davranışıyla Mihailov, onu daha yakından tanıdıklarında genel anlamda çok hoşlarına gitmemişti. Seansların bitmesine, ellerinde çok güzel bir portre resmi kalmasına ve onun bir daha gelmeyecek olmasına sevindiler. Hepsinin de aklına gelen bir düşünceyi, Mihailov'un Vronski'yi kıskandığı düşüncesini ilk dile getiren Golonişçev oldu. Kendisinin yeteneği olduğu için diyelim ki kıskanmıyor ama saraya mensup ve zengin bir adamın, dahası bir kontun, zaten bütün bunlardan nefret eder onlar. Onun hayatını adadığı bir işi ondan daha iyi olmasa da özel bir emek harcamadan yapıyor olması canını sıkıyor. En önemlisi onun eğitiminin olmaması. Vronski Mihailov'u savunuyordu ama ruhunun derinliklerinde o da buna inanıyordu. Çünkü ona göre farklı, daha aşağıya dünyadan bir insan elbette onu kıskanacaktı. Vronski'nin ve Mihailov'un aynı modele bakarak yaptıkları Anna'nın portresi kendisiyle Vronski'nin Mihailov arasındaki farkı göstermeliydi. Ancak o bu farkı görmüyordu. Mihailov'dan sonra tek yaptığı artık gereksiz olduğuna karar verip Anna'nın portresini yapmaktan vazgeçmesiydi. Orta Çağ yaşantısı ile ilgili resmine devam ediyordu. Kendisi, Golonişçev ve özellikle Anna tabloyu Mihailov'un tablosuna göre ünlü tablolara çok daha fazla benzediği için çok güzel buluyordu. Bu arada Mihailov, Anna'nın portresine gönlünü kaptırmasına karşın seansların bittiğine onlardan daha fazla sevinmişti. Artık Golonişçev'in sanat dedikodularını dinlemesi gerekmeyecek, Vronski'nin resmini aklından çıkarabilecekti. Vronski'nin resimle oyalanmasını yasaklamanın mümkün olmadığını biliyordu. Vronski'nin ve bütün amatörlerin istedikleri gibi resim yapmaya hakkı olduklarını biliyordu. Ama bundan hoşlanmıyordu. Bir adamın kendisine bal mumundan büyük bir bez bebek yapmasını ve onu öpmesini yasaklamak olanaksızdı. Ama bu adam bebeğini alıp gelir ve aşık birinin karşısına geçip oturur, aşığın sevgilisini okşadığı gibi bebeğini okşamaya başlarsa bu aşık olanın hoşuna gitmezdi. Mihailov, Vronski'nin resmini gördüğünde böyle tatsız bir duyguya kapılıyordu. Hem gülünç, hem sıkıcı, hem zavallı, hem de kırıcı geliyordu. Vronski'nin resim ve ortaçağ merakı uzun sürmedi. Tablosunu tamamlayamayacak kadar resim zevkine sahipti. Tablo kaldı. İlk zamanlar pek aza fark ettiği kusurların devam edecek olursa iyice dikkati çekecek hale geleceğini hisseder gibiydi. Söyleyecek bir şey olmadığını hisseden ve düşüncesinin henüz yeterince olgunlaşmadığı, onu olgunlaştırmaya çalıştığı, bu amaçla malzeme hazırladığı bahanesiyle sürekli kendini kandıran Golenişçev'in durumuna düşmüştü o da. Ancak bu durum Golenişçev'i sinirlendiriyor ve üzüyordu. Vronski ise kendini aldatamaz, üzemez, dolayısıyla da sinirlenmezdi. Kendine özgü kararlılığıyla hiçbir açıklama yapmadan ve kendini haklı çıkarmaya çalışmadan resimle uğraşmayı bıraktı. Ancak bu uğraş olmadan bir İtalyan kentinde geçirecekleri yaşam Vronski'ye ve Vronski'nin resim konusunda hayal kırıklığına uğramasına şaşıp kalan Anna'ya o kadar sıkıcı geldi. Palazzo birden çok eski ve pis. Perdelerdeki lekeler, yer taşlarındaki çatlaklar, kornişlerdeki dökülmüş sıvalar o kadar çirkin göründü. Hep aynı Golonişçev, İtalyan profesör ve Alman gezgin o kadar can sıkıcı geldi ki yaşamlarını değiştirmeleri gerekti. Rusya'ya dönüp köye gitmeye karar verdiler. Vronski, Petersburg'da abiyle mallarını paylaşmak, Anna ise oğlunu görmek niyetindeydi. Yaz mevsimini de Vronski'nin aileden kalma büyük yurtluğunda geçirmeye niyetleniyorlardı. Levin 3 aydır evliydi, mutluydu ama hiç de beklediği gibi değildi. Her adımda önceki hayallerinde bir hayal kırıklığı ve yeni beklenmedik, büyüleyici bir güç buluyordu. Levin mutluydu ama aile hayatına girdikten sonra her adımda bunun hayal ettiği şey olmadığını görüyordu. Her adımda gölde bir sandalın süzüle süzüle mutlu bir şekilde gidişine hayran olan bir adamın bu sandala bindikten sonra hissedebileceği şeyi hissediyordu. Sallanmadan düzgün bir şekilde oturmanın yetmediği, nereye doğru gittiğini bir an bile aklından çıkartmadan ayaklarının altında su olduğunu düşünmek ve kürek çekmek gerektiğini, alışkın olmayan ellerinin kürek çekerken acıdığını, bu işin sadece dışarıdan bakınca kolay olduğunu, yapmaya gelince çok mutlu edici olsa bile aynı zamanda çok da zor olduğunu görüyordu. Bekarlığında başkalarının evlilik hayatına baktığında tek yaptığı şey gördüğü ufak tefek dertlere, kavgalara, kıskançlıklara içinden küçümseyerek gülümsemekti. Ona göre ilerideki evlilik hayatında buna benzer bir şey olmaması bir yana, dış görünüşleri bile başkalarınınkine hiçbir şekilde benzemeyecekti. Oysa bunun yerine şimdi karısıyla birlikte sürdüğü yaşam sadece özel bir yaşam olmamakla kalmamış, tam tersine daha önceleri o kadar küçümsediği, şimdi ise onun iradesi dışında olağanüstü ve reddedilemeyecek bir önem kazanan çok küçük şeylerden oluşuyordu. Ve Levin bu önemsiz şeyleri bir düzene sokmanın hiç de öyle eskiden düşündüğü kadar kolay olmadığını görüyordu. Levin aile hayatı üzerine en doğru düşüncelere sahip olduğunu sanmasına karşın bütün erkekler gibi aile hayatını yalnızca aşkın tadını çıkarmak olarak gözünde canlandırıyor. Hiçbir şeyin aşka engel olmaması gerektiğini, incir çekirdeğini doldurmayacak sorunların aşktan uzaklaştırmaması gerektiğini düşünüyordu. Onun anlayışına göre işini yapacak, işten kalan zamanında da aşkın mutluluğunu duyarak dinlenecekti. Kitty yalnızca sevilmekle yetinecekti. Ama Levin diğer bütün erkekler gibi karısının da çalışması gerektiğini unutuyordu. Ve romantik, güzeller güzeli Kitty'nin evlilik hayatının bırakın ilk haftalarını, daha ilk günlerinde masa örtülerini, mobilyaları, konukların yataklarını, tepsiyi, aşçıyı, öğle yemeğini vesaireyi düşünebilmesine, aklına getirebilmesine ve bunlar için emek harcayabilmesine şaşıyordu. Kitty'nin daha nişanlıyken yurt dışına gitmeyi reddettiği, sanki neyin gerekli olduğunu biliyormuş, aşkından başka şeyleri de düşünebiliyormuş gibi köye gitmeye karar verdiği zaman takındığı kararlı tavra da şaşmıştı. O zaman bu onu incitmişti. Şimdi de Kitty'nin önemsiz telaşları ve tasaları birkaç defadır canını sıkıyordu. Ancak bunların Kitty için gerekli şeyler olduğunu görüyordu. Kitty'yi sevdiği için nedenini anlamasa da, Kitty'nin bu tasalarıyla alay etse de onlara hayran kalmaktan kendini alamıyordu. Moskova'dan getirilen mobilyaları yerleştirmesiyle, kendisinin ve Levi'nin odasına yeni bir düzen vermesiyle, perdeleri asmasıyla, konukların Dolly'nin kalacakları yeri ayarlamasıyla, yeni hizmetçisine yer hazırlamasıyla, yaşlı aşçıya yemek listesi vermesiyle, erzak işlerinden uzaklaştırdığı Agafya Mihailovna ile tartışmaya girmesiyle alay ediyordu. Yaşlı aşçının Kitty'ye hayran hayran bakarak gülümsediğini, onun acemice ve yapılması olanaksız emirlerini dinlediğini görüyordu. Kilerde Agafya Mihailovna'nın genç hanımının yeni emirlerine düşünceli ve sevecen bir şekilde başını salladığını görüyordu. Hizmetçi kız Maşa'nın kendisini hep küçük hanım olarak görmeye alıştığını, bu yüzden de sözlerini hiç kimsenin dinlemediğini, hem gülüp hem ağlayarak anlatmaya geldiğinde Kitty'nin olağanüstü sevimli olduğunu görüyordu. Bu ona tatlı ama garip geliyordu. Böyle olmasa daha iyi olurdu diye düşünüyordu. Kitty'nin baba evinde canı Lahana ya da şekerleme istediğinde ikisini de yiyemezken, şimdi istediği her şeyi ısmarlayabildiği, yığınla şekerleme alabildiği, istediği kadar para harcayabildiği ve istediği pastayı yaptırabildiği için bir değişiklik duygusu hissettiğini bilmiyordu. Kitty şimdi Dolly'nin çocuklarla birlikte onlara gelişini sevinçle hayal ediyor. Çocukların her birinin en çok sevdiği pastayı ısmarlayacağı için, Dolly'nin ise evde yaptığı yeni düzenlemeyi beğeneceğini umduğu için buna özellikle seviniyordu. Neden ve ne için olduğunu kendisi de bilmiyordu ama ev işleri onu karşı konulmaz şekilde çekiyordu. İlkbaharın yaklaştığını içgüdüsel olarak hissederek, yağmurlu günlerin geleceğini bilerek elinden geldiğince yuvasını kuruyordu ve aynı anda hem yuvasını kurma hem de bunu nasıl yapacağını öğrenme telaşına kapılıyordu. Kitty'nin, Levi'nin ilk günlerde mutluluğun doruğuna çıkma düşüncesine o derece ters düşecek biçimde bu ufak tefek şeyler için kaygılanması duyduğu hayal kırıklıklarından biriydi. Ve Levi'nin anlamını bilmediği ancak sevmekten kendini alamadığı Kitty'nin bu sevimli kaygısı aynı zamanda yeni sürprizlerden biriydi. Bir başka hayal kırıklığı ve sürpriz aralarındaki tartışmalardı. Levin karısıyla arasında nazik, saygı ve sevgi dolu ilişkilerden başka bir şey olabileceğini hiçbir zaman tasavvur edemezdi. Daha ilk günlerde kavga etmişlerdi. Kitty Levin'e onun karısını sevmediğini, sadece kendisini sevdiğini söyleyip ağlamaya ve ellerini kollarını sallamaya başlamıştı. Bu ilk kavgaları Levi'nin yeni çiftliğe gitmesi ve kestirmeden gelmek isteyip yolunu kaybettiği için yarım saat gecikmesi yüzünden çıkmıştı. Levin sadece karısını, onun sevgisini, yaşadığı mutluluğu düşünerek eve gelmişti ve yaklaştıkça Kitty'ye duyduğu şefkat daha da artıyordu. Evlenme teklif etmek için Siçerbaskilere gittiği günden daha da güçlü bir duyguyla odaya koşmuştu. Oysa birden Kitty de hiçbir zaman görmediği somurtkan bir ifade karşılamıştı onu. Karısını öpmek istemiş, Kitty onu itmişti. "Neyin var?" Kitty hem sakin görünmek hem de onu iğnelemek isteğiyle "Senin keyfin yerinde," diye söze başlamıştı. Ancak ağzını açar açmaz anlamsız bir kıskançlığın sitemleri, pencerenin önünde oturarak hiç kımıldamadan geçirdiği bu yarım saatte onu üzen ne varsa hepsi dışarı fırlamıştı. Düğünden sonra Kitty'yi kiliseden çıkarırken anlamadığı şeyi şimdi şu anda ilk kez açıkça anlamıştı. Kitty'nin ona sadece yakın olmadığını, aynı zamanda Kitty'nin nerede, kendisinin nerede başladığını artık bilmediğini anlamıştı. Bunu o anda hissettiği acı veren ikiye bölünme duygusundan anlamıştı. İlk anda gücenmişti ama hemen o saniyede Kitty tarafından incitilemeyeceğini, Kitty'nin onun ta kendisi olduğunu hissetmişti. İlk anda birdenbire sırtına güçlü bir yumruk yiyip suçluyu bulmak için öfkeyle ve öc alma isteğiyle başını arkaya çeviren ve kazara kendi kendisine vurduğuna, ortada kızacak kimse olmadığına, buna katlanmak ve acısını azaltmak gerektiğine inanan bir adamın hissettiğine benzer bir duyguya kapılmıştı. Bunu daha sonraları hiçbir zaman bu güçle hissetmedi ama bu ilkinde uzun süre kendine gelemedi. Doğal bir duygu ondan kendini aklamasını, suçun Kitty'de olduğunu kanıtlamasını bekliyordu. Fakat Kitty'nin suçunu kanıtlamak, onu daha da çok kızdırmak ve bütün bu acının nedeni olan bu anlaşmazlığı daha da büyütmek demekti. Alışılmış bir duygu suçu kendi üstünden Kitty'ye atmaya sürüklüyordu onu. Başka, daha güçlü bir duyguysa meydana gelen anlaşmazlığın büyümesine izin vermeyerek bu durumu olabildiğince çabuk düzeltmeye sürüklüyordu. Bu şekilde haksız yere suçlanmak üzücüydü ama kendini temize çıkartıp ona acı vermek daha da kötüydü. Yarı uyur bir halde ağrısı olan bir insan gibi ağrıyan yeri koparıp atmak istiyor ve uyandıktan sonra ağrıyan yerin bizzat kendisi olduğunu hissediyordu. Ağrıyan yere yapılması gereken tek şey bu acıya dayanması için yardım etmekti. O da bunu yapmaya çalıştı. Barıştılar. Kitty suçunu anlamış, Ancak bunu söze dökmeden Levin'e karşı daha yumuşak davranmaya başlamıştı ve aşkın yeni, ikiye katlanmış mutluluğunu hissediyorlardı. Ancak bu durum, bu çatışmaların en beklenmedik ve önemsiz bahanelerle üstelik daha da sık çıkmasına engel olmadı. Bu kavgalar sık sık da birbirleri için neyin önemli olduğunu henüz bilmediklerinden, ilk zamanlarda her ikisinin de çoğunlukla kötü bir ruhsal durumda bulunmalarından çıkıyordu. Biri iyiyken öbürü kötü olduğunda barış bozulmuyordu. Ama ikisi de kötü olursa niçin tartıştıklarını daha sonra asla anımsayamadıkları sudan ve saçma nedenler yüzünden kavga çıkıyordu. Aslında ikisi de iyi olduğunda yaşam sevinçleri ikiye katlanıyordu. Ama yine de bu ilk günler onlar için zor bir dönemdi. İlk zamanlar onları bağlayan zincirin bir o tarafa bir bu tarafa çekilmesi gibi bir gerginlik çok canlı bir şekilde hissediliyordu. Balayı yani Levin'in duyduklarına bakarak pek çok şey beklediği düğünden sonraki ay, bırakın balayı olmayı, ikisinin de belleğinde yaşamlarının en zor, en aşağılayıcı dönemi olarak kaldı. Daha sonraki yaşamlarında ikisinin de ender olarak normal bir ruh hali içinde oldukları, ender olarak kendilerini oldukları